Kör Uçuş, Gültekin Yazgan, 5. Kaset 1. Yüz, Sayfa 220. İşitme kayıplarının giderilmesi ya da azaltılması için gereken önlemler alınmazsa, işitme bozuklukları körlerin bağımsız hareketini ve sosyal ilişkilerini olumsuz yönde etkileyecektir. Çünkü kuşku yok, görmeyen bir kimse, görerek algılanan birçok şeyi işitme duyusunu kullanarak algılamaktadır. İşitme duyusunun keskinliği bağımsız hareketi, özellikle ev dışında kimseden yardım almadan dolaşmayı, bağımsız hareketin tehlikelerinden sakınmayı sağlayan önemli etkenlerden biridir. Açıkçası işitme kayıpları yaşlı körlerin yaşamını gören yaşlılarda olduğundan daha çok güçleştirebilir. Bu sözlerime bakıp da sanmayın ki yaşlanma süreci yalnızca zayıflıklar, güçlükler ve sorunlar getiren bir dönem. Bu yaşam evresinin kendine özgü güzellikleri, avantajları da var. Mutluluk yaşlı körler için hiç de erişilmez değil. Yeter ki onun getirdiği güzellikleri fark ederek yaşayalım. Ben de olabildiğince bunu gerçekleştirmeye çalışıyorum. Derin bir sevgiye ve sağlam bir dostluğa dayalı aile yaşamım kuşkusuz bu dönemin başta gelen güzelliği. O aynı zamanda yaşlılığımın öteki güzelliklerinin farkında olmamı da sağlayan temel etken. Mutlu bir aile oluşumuzda kuşkusuz tüm aile üyelerinin payı var. Ama kör uçuşun zorluklarını gösterken, karşımıza çıkan sorunları çözerken, güçlü bir destekleyici ve özverili bir eş olarak her zaman yanımda yer alan karım Tülay'ın payı hepimizin payından çok daha büyük. Çocuklarımızın başarılarını gözlemlemek, torunlarımızla sık sık birlikte olmak, onları sevmek ve onların beni sevdiğini hissetmek, eski ilişkileri sürdürmenin yanı sıra yaşına bakmadan yeni dostlar edinmek, kitap okumak, müzik dinlemek, konserlere, tiyatrolara gitmek, yazarak, çeviri yaparak sahip bulunduğum yeteneklerden yararlanmayı sürdürmek, bütün bunlar benim için paha biçilmez, vazgeçilmez mutluluk kaynakları. Tabii ki yaşlılık dönemimin mutluluk kaynakları bu saydıklarımdan ibaret değil. Ömrümün son evresini mutlu kılan başka olaylar ve etkinlikler de var. Eski görme özürlü öğrencilerimin körlüğe başarıyla uyum sağladıklarını, meslek sahibi olduklarını, birçoğunun evlenip çoluk çocuğa karıştığını görüyorum. Yeri geldikçe öğrencilikleri sırasında onlarla paylaştığım yaşam deneyimlerimden ve dostça öğütlerimden nasıl etkilendiklerini, ne kadar yararlandıklarını ifade eden sözlerini işitiyorum. Bunlar Ankara Körler Okulu'nda geçirdiğim gençlik yıllarımın hiç de boşa gitmediğini kanıtlıyor. Rastlantıya bakın ki, tam bu paragrafları yazmaktayken masamın üstündeki telefon çaldı, bir kadın sesi. Hocam dedi, ben Ankara Körler Okulu'ndaki eski öğrencilerinizden Ergül, hatırlayabiliyor musunuz? Tabii, hatırlamaz mıyım? İsrail'den telefon ediyormuş, uzun uzun konuştuk, mutlu bir evliliği varmış, kocası İsrail Körler Birliği'nde görevliymiş, iki oğulları olmuş, ikisi de artık meslek sahibi olup yuvadan uçmuş. Önümüzdeki yaz İzmir'e akrabalarını ziyarete gelecekmiş. Beni de ziyaret etmek istiyormuş. Besbelli körlüğe uyum sağlamakta başarılı olmuş. Yine ilgilendiğim küçük öğrencilerden biri olan Fevziye, geçen yıl beni telefonla aramış, kendini bana anımsatmak için şöyle demişti. Ben Ankara Körler Okulu'ndaki eski öğrencilerinizden Fevziye, uzun saçlı kızım diye beni severdiniz. Hatırladınız değil mi öğretmenim? Bana ne mutlu ki 1960 yılında Ankara Körler Okulu'ndan ayrılışımın üzerinden 40 yılı aşkın bir süre geçmiş olmasına karşın yalnızca öğretmeni olduğum eski öğrencilerim değil, o yıllarda ilkokul sınıflarında bulundukları için öğretmenleri olmadığım halde kendileriyle ilgilendiğim, zaman zaman birlikte çocuk oyunları bile oynadığım küçük öğrencilerden bazıları da yıllar sonra böyle telefonla arayıp kendilerini eski öğrencim olarak tanıtıyor, hatırımı soruyorlar. Şimdi 50 yaşını aşmış bulunan eski öğrencilerimden bazıları ile aramdaki öğretmen-öğrenci ilişkisinin yerini yakın bir dostluk ilişkisi almış bulunuyor. Onlarla çeşitli ortamlarda buluşup görüşüyoruz. Buluşmalardan söz edişim Ankara Körler Okulu'nun ortaokul sınıflarında öğretmenliğini yaptığım eski öğrencilerimden Eşber Yağmur Dereli ile yine eski öğrencilerimden avukat Olgun Uyu'nun evinde buluşmamızı aklıma getirdi. Olgun'u ziyarete geleceğimi duyunca yıllar sonra benimle buluşmak istemiş. O akşam iki eski öğrencimle okul anılarımızı tazeledik. Eşber'e ikinci kattaki yatakhanenin penceresinden nasıl düştüğünü anımsattım, görüştük. Gerçekten bir gece sıcaktan bunalmış, ikinci kattaki yatakhanenin pencerelerinden birini açıp içine oturmuş. Orada uyuyakalmış. Uyandığında kendini 8-10 metre aşağıdaki okul bahçesinde bulmuştu. Bu korkunç olayı sıyrıksız atlatışına hepimiz hayret etmiştik. 1960 yılının aralığında Ankara Körler Okulu'ndan ayrıldığım sırada o, orta son sınıf öğrencilerim arasındaydı. Uzun süre ondan haber almamıştım. Bu arada liseyi ve hukuk fakültesini bitirerek avukat olmuş. 1978 yılının kargaşalı ortamında bazı olaylara karıştığı için yargılanarak ömür boyu ağır hapis cezasına çarpıldığını gazetelerden öğrenince çok üzülmüştüm. Şartlı salıverme yasasından yararlanarak serbest bırakılmıştı. Cezaevlerinde gençliğinin 14 yılını geçiren bu eski öğrencimi karşımda sağlıklı bir erişkin olarak bulmak beni çok sevindirmişti. Ne var ki çok geçmeden yaptığı bir konuşmadan dolayı 10 ay hapis cezasına mahkum olunca hem bu cezayı hem de daha önceki ağır hapis cezasının geri kalan kısmını çekmek üzere yine cezaevine konuldu. Dile kolay, Eşber 2013 yılına kadar cezaevinde kalacaktı. Bir konuşması yüzünden yalnızca 10 aylık bir hapis cezası alan bir kimsenin kendisini serbest bırakılmasını sağlayan şartlı salıverme yasasının hükümlerine uygun olsa da hafif sayılacak bir konuşma suçu işlediği için eski cezasının artık kalanını çekmek için daha yıllarca cezaevinde kalacak olması birçok insanın adalet duygusuna aykırı düşüyordu. Bereket versin, 2000 yılında çıkarılan yeni bir yasa, ikinci kez cezaevine kapatılmasından 3,5 yıl sonra Eşber'i özgürlüğüne kavuşturdu. Sık sık çeşitli alanlarda başarılı olan genç görme özürlülerle de ilişkilerimi geliştirmeye önem veriyorum. Liselerde, fakültelerde öğrenimlerini sürdürmekte olan gençlerle de tanıştığım oluyor. Elimden geldiğince sorunlarını çözmelerine yardımcı olmaya, deneyimlerime dayanarak tavsiyelerde bulunmaya çalışıyorum. Fırsat düştükçe 6 Nokta Körler Derneği'nin Ankara'daki genel merkezinde ve İstanbul Şubesi'nde, Körler Federasyonu'nda, İzmir'deki Çağdaş Görmeyenler Derneği'nde hizmet veren görme özürlülerle buluşuyor, yararlı görüş alışverişinde bulunuyoruz. 1999 yılında Körler Federasyonu Yönetim Kurulu beni Yaşlılık Komisyonu Başkanı olarak görevlendirdi ve komisyon üyelerini seçerek Yaşlılık Komisyonu'nu kurmamı istedi. Bunun üzerine yakın arkadaşlarımdan Avukat İbrahim Ayuz'u, Profesör Önder Kütahyalı'yı ve Özel Eğitim Daire Başkanlığından emekli Atilla Sümer'i üyeliğe seçerek komisyonu oluşturdum. Komisyondaki arkadaşlarımla birlikte bu alanda elimizden gelen hizmeti yapmaya çalışıyoruz. 2001 yılı Mart ayı ortalarında CNN Türk Televizyonu'nda haftada 4 kez yayınlanan soru cevap programının editörü bu programlardan birine konuk olarak katılmamı önerdi. Görme yeteneğini çocuklukta yitiren ve türlü zorlukların üstesinden gelerek normal bir yaşam sürdürmeyi başaran bir görme özürlü örneği olarak Soru Cevap adlı TV programında konuşmamı ve izleyicilerden gelecek soruları yanıtlamamı öneriyordu. Böyle bir programda yer almamın, körler ve körlük hakkında toplumu aydınlatmak, körlüğün sorunlarını çözecek türlü olanaklardan habersiz olan görme özürlüleri, ana babaları bilgilendirmek, ülkemizdeki körlerle ilgili bazı temel sorunları ortaya koymak bakımlarından yararlı olacağını düşünerek bu öneriyi kabul ettim. Bir çekim ekibi konutumuza gelerek yaşamımdan çeşitli sahneleri banda aldı. Konuşan bilgisayarı kullanışım da bunlar arasındaydı. 3 Nisan 2001 Salı günü saat 21.05'te canlı olarak yayımlanan bu programa katıldım. Program sırasında gelen telefonların ve elektronik posta mesajlarının çokluğu bu programın gerçekten ilgiyle izlendiğini gösteriyordu. Gelen soruları başlangıç noktası alarak ülkemizde körlerin eğitimi, iş bulması gibi alanlarda karşılaşılan temel sorunlara değinmek fırsatını buldum. Yeterli destek ve rehberlik yapıldığında körlerin de topluma yararlı bireyler olarak katılabilecekleri temasını vurguladım. Bu arada izleyiciler belki de hayal bile edemeyecekleri bir şeyi de gözlemledi. Ekranda benim bilgisayar kullandığımı görerek körlerin de bilgisayar kullanabileceklerini öğrendi. 2002 yılının Mayıs'ında Siyaseti Yeni Yüzler Hareketi'ne üye oldum. Bu hareket çeşitli alanlarda değişim projeleri geliştirmek üzere sanal bir bakanlar kurulu oluşturmuş bulunuyor. Ben de bu sanal kabinede sanal adalet bakanı olarak görevlendirildim. Bu grup benim için yeni bir sosyal çevre ve aynı zamanda topluma hizmet etmeyi umduğum bir ortam. Siyasette Yeni Yüzler Hareketi hakkında bilgi edinmek isteyen okuyucularımız http://www.yeniyuzler.com adresindeki internet sitesine girebilir. Kendi yaşlılık yaşantımdan aktardığım kesitlerde sözünü ettiğim türden mutluluk kaynaklarına Dr. Nathan Billick Türkçe'ye çevirdiğim Growing Older and Wiser adlı kitabında yaşlılığı can damarları diyor. Dr. Nathan Billick'in bu kitabının Türkçesi 3. Bahar Yaşlılık ve Bilgelik adıyla yayınlanmıştır. Evrim Yayın Evi İstanbul 2001. Ne kadar yerinde bir adlandırma. biraz da torunlarımdan söz edeyim. Yankı ile gelinimiz Şule'den olma iki torunumuz var. Biri kız, öbürü oğlan. İlk torunum İdil, şimdi 7 yaşında tatlı, becerikli bir kız. Enka Özel İlköğretim Okulu'nun 1. sınıfında. Artık okuyup yazmayı öğrenmiş bulunuyor. İyi bir yüzücü olduğu için okulun yüzme takımına alındı. Bebekliğinden beri görmeyen bir dede karşısındaki tutumu ve özellikle duyguları ilgimizi çekiyor. Karım onun yeni yeni yürümeye başladığı sıralarda bazen gözlerini yumup yürümeyi denediğini söylerdi. Benim ayağa kalktığımı görür görmez hemen "Dede, nereye gideceksin?" diye soruyor ve yanıma gelip elime yapışıyor. Benim yeniden görme yeteneğime kavuşmamı istediği bazı konuşmalarından anlaşılıyor. Bir gün bana dedi ki, "Dede, doktora gidersen gözlerin iyi olur değil mi?" "Hayır," dedim, "artık iyi olmaz." O ısrarla, "Ama hastanede çok yatarsan gözlerin iyi olur," dedi. Bir başka gün, "Dede, sen okula gittiğin zaman görüyordun değil mi?" diye sordu. Ona görmediğimi söyledim. Onun benim kör olmama gönlünün bir türlü razı olmadığını gösteren şu olayı da aktarmak isterim. Bundan bir süre önce önemli bir ameliyat geçirmiştim. Yankı'nın evinde nekaat dönemimi geçiriyordum. Tabii İdil bizimle olmaktan çok mutluydu. Babaannesiyle sık sık gezintilere çıkıyorlar, evde de kitap okuyorlardı. İşte o günlerde İdil babaannesine, "Siz hiç gitmeyin, hep burada kalın," demiş. Babaannesi, "Bizim evimiz İzmir'de, deden iyileşince oraya döneceğiz," diyerek kalamayışımızın nedenini açıklamış. Bu konuşmanın üzerinden birkaç gün geçtikten sonra babaannesiyle İdil arasında geçen şu küçük olay İdil'in körlükle ilgili duygularını yansıtıyor sanırım. Babaannesiyle gittikleri bir gezintiden dönerken İdil gökteki yeni ayı görmüş. Babaanne, "Bir dilek dileyeyim mi?" diye sormuş. "Dile bakalım," demiş babaanne. "Bir tane daha dileyeyim mi?" "Dile kızım." "Bir tane daha dileyebilir miyim?" "Olur kızım." İdil böylece içinden 3 dilek dilemiş. Az sonra babaanne, "Birinci dileğimi söyleyeyim mi?" demiş. "Söyle." "İstanbul'dan hiç gitmemenizi diledim. İkinci dileğimi de söyleyeyim mi?" "Söyle." "Dedem iyileşsin." "Üçüncü dileğim ne biliyor musun babaanne?" "Neymiş söyle bakalım." "Dedemin gözleri görsün." Bunları neden anlatıyorum? İdil'in gözlerimin görmeyişi karşısındaki tutumu, oğullarımın çocukluklarındaki tutumundan daha değişikti ondan. İki oğlum da çocukluklarında benim kör oluşumu bu olgunun üzerine hiç durmadan kabullenmişlerdi. Ben de öteki çocukların babaları gibi sabahleyin işime gidiyor, evin geçimini sağlayacak parayı kazanıyordum. Onlarla oynuyor, söyleşiyordum. Bazı durumlarda bana yardımcı olmayı olağan sayıyorlardı. Kısacası öteki çocukların gören babaları karşısındaki tutumundan farklı bir tutum içinde değillerdi. Ne benim ne zaman kör olduğumu soruşturmuşlardı ne de bir gün görebileceğimi umarak çocukça da olsa böyle bir dilek dilemişlerdi. Gözlerini yumarak yürüme denemeleri yaptıkları da görülmemişti. Aramızdaki konuşmalarda görmekten, körlükten hiç çekinmeden söz etmeye alışmışlardı. Torunum İdil de görmekten ve kör sözcüğünü kullanmaktan çekinme duymuyor. Fakat benim körlükten kurtulmamı istediğini de açıkça ifade ediyor. İkinci torunum Aras ise tatlı dilli, duyarlı bir oğlan. 4 yaşında. ABC adlı bir İngiliz anaokuluna gidiyor. İngilizce öğrenmeye ve öğrendiklerini evde de kullanmaya eğilimi dikkatimi çekiyor. En çok sevdiği oyuncaklar trenler. Çeşit çeşit trenleri, pilli pilsiz lokomotifleri var. Her birine bir ad vermiş. Toby, Lady, George, Thomas. Bu adların İngilizce oluşunun nedeni videoda sık sık seyrettiği çocuk filmleri olsa gerek. Torunlarımla aktif olarak ilgilenmeyi ihmal etmiyorum. Onlara görmeyen bir dedenin körlük yüzünden gören dedelerden çok farklı bir dede olmadığını kavratmaya çalışıyorum. Bunun için onlarla birlikte çeşitli etkinlikler yapıyorum. Birkaç örnek vereyim. Onlarla saklambaç oynuyorum, okulculuk oyunlarında rol alıyorum, daha başka oyunlarına da katılıyorum. Sırası geldikçe basit bilgiler veriyorum. İdil ilköğretim okulunda başlamadan önceki yıllarda onunla oyun havası içerisinde sayı sayma ve basit toplama çıkarma çalışmaları yapıyorduk. Önceleri sözlü olarak yaptığımız bu basit aritmetik çalışmalarını daha sonra bilgisayar ekranı üzerinde yazılı olarak yapmaya başladık. Ben İdil'i kucağıma alarak bilgisayarın başına geçiyordum. İlkin ona ekrana yazdığım tek ve iki basamaklı sayıları okumayı öğrettim. Bundan sonra yine ekrana söz gelimi 5 artı 2 eşittir gibi basit bir toplama veya 8 eksi 1 eşittir gibi basit bir çıkarma işlemi yazıyor, yanıtı klavyedeki sayılara basarak yazmasını istiyordum. Verdiği yanıt doğru ise bir aferin alıyordu. Yanıtı yanlış ise düzeltiyordum. Ayrıca adını, soyadını ve başka birkaç sözcüğü tanımasını da ekranı kullanarak öğrettim. Bu çalışmalardan o kadar tat alıyordu ki ara sıra yanıma gelip "Haydi" dedi, "çalışalım" diyordu. Bilgisayardan yararlanarak benim yazdıklarımı o, onun yazdıklarını da ben okuyabiliyordum. Böylece gören bir dedenin torunuyla aritmetik çalışmasından pek de farklı olmayan bir çalışma gerçekleştiriyordum. Şimdi de İstanbul'da onların konuğu oldukça bilgisayarı kullanarak onun okuma ve yazmayı geliştirmesine yardımcı olabiliyorum. Bunları yalnızca torunlarımla nasıl mutlu zaman geçirdiğimi anlatmak için yazmıyorum. Daha önemli bir nedenim var. Kör bir dedenin torunlarıyla ilişkilerinde körlüğe uyum sağlamasına ilişkin örnekler vermek için de biraz ayrıntılı olarak yazdım. Oğlum Çağrı ile gelinim Gamze de 29 Mart 2002'de bize üçüncü torunumuz Kerem'i kazandırdı. Kerem şimdi 5,5 kiloluk, gürbüz ve çok tatlı bir bebek. Daha deneyimli bir dede olarak onunla da iyi ilişkiler içinde olacağımı düşünüyorum. Şu yaşlılık dönemimde torunlarım benim için en doyurucu mutluluk kaynaklarından biri. Bir daha önemli belirtmek isterim ki bu kaynaktan yararlanmanın yolu onlarla ilişkileri canlı tutmaktan geçiyor. Bunu başarmaya çalışmak da körlüğe uyum sağlama sürecinin bir parçası. Körlüğe uyum sağlama süreci bitmemelidir. Yaşlılık dönemi üstüne yazacaklarım bu kadar. Ama benim için körlüğe uyum sağlama süreci bitmedi. Ömrüm oldukça da bitemez. Biz körler kendimizle barışık ve mutlu yaşayışımızı yaşlılık yıllarımızda da sürdürmek istiyorsak, her yaşam evresinde olduğu gibi yaşlılık dönemi diye adlandırdığımız bu evrenin de getireceği ya da getirebileceği sorunlarla baş etmenin yolunu arayıp bulmak, zaman içerisinde değişen koşulları kendimize uyarlamak için çaba göstermekte devam etmemiz gerekecektir. Toplumsal ve teknolojik gelişmelerin şimdiye kadar olduğu gibi, bundan sonra da körlükten ileri gelen sorunları çözmekte, kısıtlamaları gidermekte bizlere yeni olanaklar sağlayacağına inanıyorum. Körlüğe uyum sürecini sürdürmek isteyenlerimiz bu gelişmelerden de yararlanabileceklerdir. Sır, bir umuttur yaşama bağlayan, bizi böyle delice, koşup yorulduğumuz ardından bütün ömürce. Bir umut ki ışıtır gölgeleri, bazen gider gider de geçer ufuktan ileri. Bir korku olup köpürür dalgalarda, bazen bir türkü gibi dolaşır dudaklarda. Öylesine güzel, öylesine uzak, koşarız ardından hayalce, bilmeden durmak bütün ömürce. G'ye. 7. Bölüm. Türkiye'de yaşayan görme özürlülerin dünü, bugünü, yarını. Nereden nereye? Önceki bölümlerde bireysel yaşantımdan ve körlüğe uyum sağlama çabalarımdan söz ederken, yeri geldikçe toplumumuzda görme özürlülerin kalkınması alanında meydana gelen gelişmelere ve olaylara da değinerek, 1939 yılından bu yana geçen 60 yılı aşkın süre boyunca bu alanda gerçekleştirilebilen ilerlemeyi yansıtmaya çalıştım. Burada görme özürlü vatandaşlarımızın kalkınması alanında nereden nereye geldiğimizi en kısa yoldan ortaya koymak için, kör uçuşumun başladığı 1939 yılındaki koşullar ve olanakları ile günümüzde var olan koşulları ve olanakları aşağıdaki tabloda yer alan verilere bakarak karşılaştırabilirsiniz. Alan, ilköğretim olanakları. 1939 yılındaki durum. İzmir'de sağır dilsiz ve körler müessesesinin 20-25 öğrenci kapasiteli körler bölümünde görme özürlüleri kabartma yazı ve nota sistemi öğretilmekte, müzik ağırlıklı eğitim verilmekteydi. Fakat Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı'na bağlı bu yatılı kurum gerçek anlamda bir okul sayılamazdı. Bununla birlikte burayı bitirenlerin aldıkları diploma ilkokul diploması sayılıyordu. 2001 yılında durum. Görme özürlüler için açılmış 15 yatılı ilköğretim okulu var. Bu okullarda 1000'i aşkın görme özürlü öğrenci eğitilmekte. Fakat okulların kapasitesi daha çok öğrenci almaya elverişli. Bu ilköğretim okulları hakkında bilgi için bakınız kitabın sonundaki ek 1. Normal ilköğretim okullarına devam eden oldukça çok sayıda görme özürlü çocuk var. Ancak kaynaştırılmış eğitimin daha başarılı sonuç vermesi için bulunması gereken destekleme ve araç koşulları yetersiz. Alan, orta öğretim olanakları. 1939 yılında durum. Görme özürlüler arasında ortaokula veya liseye devam eden bulunmadığı gibi, görme özürlü olarak ortaokula ve liseye devam ederek veya dışarıdan okul bitirme sınavlarına girerek ortaokul veya lise diploması almış kimse yoktu. 2001 yılında durum. Görme özürlüler normal liselere devam hakkına sahiptir. Günümüzde çok sayıda görme özürlü öğrenci normal liselere devam etmekte. Lise diploması almak için ikinci bir yol açık lise programına devam etmektir. Alan, yüksek öğretim olanakları. 1939 yılında durum. Türkiye'de herhangi bir yüksek öğretim kurumuna devam ederek yüksekokul veya fakülte bitirmiş görme özürlü kimse yoktu. Türkiye'deki herhangi bir yüksek öğretim kurumuna devam etmekte olan görme özürlü öğrenci de bulunmuyordu. 2001 yılında durum. Lise diploması alan görme özürlüler ÖSYM sınavlarına girerek alacakları sonuca göre tercih listelerinde bulunan bir yüksekokula, fakülteye girebilir. Lisansüstü öğretim olanaklarından da yararlanabilir. Yüksek öğretim kurumlarına devam eden görme özürlülerin sayısı giderek artmaktı. Görme özürlülerin seçtikleri yüksek öğretim dallarına örnekler: hukuk, kamu yönetimi, iktisat, işletme, uluslararası ilişkiler, psikoloji, eğitim, müzikoloji, konservatuvar, tarih, Türk dili ve edebiyatı, yabancı dil öğretmenliği ve çevirmenlik, ilahiyat. Alan, rehabilitasyon olanakları. 1939 yılında durum yoktu. 2001 yılında durum. İki yatılı rehabilitasyon merkezi var. Çeşitli kamu kurumları ve dernekler tarafından rehabilitasyona yönelik bir takım kurslar varsa da rehabilitasyon hizmetleri hem yetersiz hem de dağınıklık içindedir. Sistemli tarzda verilen gündüzlü rehabilitasyon ve evde rehabilitasyon hizmetleri yok diyebiliriz. Rehabilitasyon merkezlerinin ad ve adresleri için bakınız kitabın sonundaki ek 2. Alan, çalışma ve iş bulma olanakları. 1939 yılında durum. Az sayıda görme özürlü, ayakkabı satıcılığı, işportacılık, hasır örücülük gibi sistemli eğitim gerektirmeyen işler yaparak geçimlerini sağlayabilmekte. Hafızlık ve müzik alanında da kendini yetiştirme olanağı bulabilen görme özürlüler bu meslek alanlarında çalışmaktaydı. İş bulma konusunda hizmet veren herhangi bir kamu kurumu ve iş bulmayı kolaylaştıran yasa hükümleri yoktu. 2001 yılında durum. Kamu sektöründe ve özel sektörde memur veya işçi olarak çalışan görme özürlülerin sayısı işsiz görme özürlülerle karşılaştırılırsa çok az. Görme özürlüleri devlete veya başka bir işverene bağlı olarak çalıştıkları işler arasında avukatlık, öğretmenlik, psikolojik rehberlik ve danışmanlık, çeşitli büro hizmetleri sayılabilir. TRT'de veya özel sektörün iş yerlerinde ses veya çalgı sanatçısı olarak çalışanlar, serbest avukatlık yapanlar da oldukça önemli sayıda. Görme özürlülerin işe yerleştirilmesinde işverenlerin %3'ü, özürlü çalıştırmasını zorunlu kılan yasa hükmünün yararı varsa da çok etkili değil. Görme özürlüler arasında işsizlik oranı çok yüksek. Alan, görme özürlülere hizmet veren kamu kurumları. 1939 yılında durum, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı. 2001 yılında durum, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık kurumları, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Başbakanlık Özürlüler İdaresi, Türkiye İş Kurumu. Alan, görme özürlülere hizmet veren dernekler ve vakıflar. 1939 yılında durum. Birkaç dernek vardı fakat bunlar hem işitme özürlülere hem de görme özürlülere hizmet amaçlı derneklerdi. Bilinen vakıf yoktu. 2001 yılında durum. Görme özürlülere hizmet vermek amacıyla kurulmuş derneklerin sayısı artmıştır. Bunlardan kamuya yararlı dernek niteliği kazanmış olan dernekler Körler Federasyonu'na bağlıdır. Körler Federasyonu'na bağlı dernekleri ad ve adresler için bakınız kitabın sonundaki ek 3. Görme özürlüler hizmet amacı güden vakıflar da var. Bu vakıfların ad ve adresleri için bakınız kitabın arkasındaki ek 4. Sosyal yardım ve sosyal güvenlik olanakları. 1939 yılında durum. İşsiz veya çalışamayacak durumda olup da geçimlerini sağlayacak yakınları ya da düzenli gelirleri bulunmayan görme özürlüler, hayırseverlerin ve hayır derneklerinin yeterli ve güvenilir olmayan yardımlarına muhtaçtı. Bu durumda olan birçok görme özürlü şu veya bu biçimde dilenerek yaşamak zorundaydı. 2001 yılında durum. İşsiz veya çalışamayacak durumda olup da geçimlerini sağlayacak yakınları ya da düzenli gelirleri bulunmayan görme özürlüler 2222 sayılı yasadan yararlanarak kendilerine aylık bağlanmasını sağlayabilirlerse de bu aylığın tutarı hiç de geçim sağlayacak kadar değil. Bu durumda olanlar yine de hayır derneklerinin yeterli ve güvenilir olmayan yardımlarına muhtaçtır. Sosyal yardım ve dayanışma vakıfları da parasal yardım sağlayan kurumlar arasındadır. Bir işte çalışan görme özürlüler ile Emekli Görme Özürlülerin Sosyal Güvenliği Sosyal Sigortalar Kurumu, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı ve Bağkur tarafından ilgili yasalara göre sağlanmaktadır. Ayrıca yasalarda emeklilerin, özürlü çocuklarının yetim aylıklarının devamını sağlayan hükümler de var. Alan, Türkçe kabartma ve sesli yayınlar, görme özürlüler için kütüphane hizmetleri. 1939 yılında durum, hiçbiri yoktu. 2001 yılında durum, bazı dernekler ve devlet kütüphaneleri kabartma ve sesli kitaplardan oluşan bölümler kurmuş bulunuyor. Buralardan ödünç kitaplar sağlanabiliyor. Bu bölümlerde sesli kitap üretmek için stüdyolar var. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bir kabartma basım evi var. Bir de 6 Nokta Körler Derneği'nin Ankara'daki 6 Nokta Sevim Sabancı Kültür Merkezi'nde bilgisayarlı bir baskı makinesinden yararlanılarak kabartma kitaplar basılan bir bölüm bulunmaktadır. Alan hukuk. 1939 yılında durum. Görme özürlülerle ve genelde her türlü özürlü grubu ile ilgili destek, yardım ve haklar sağlayan özürlülerin sorunlarını çözmeye yönelik yasalar yoktu. 2001 yılında durum, 1982 Anayasası'nda sosyal haklara ilişkin maddeler, özürlülerin korunması, rehabilitasyonu, eğitimi, çalışması ve sosyal güvenliği ile ilgili önemli hükümler içermektedir. Özürlülere eğitim, rehabilitasyon, çalışma olanağı sağlamaya başlayan yasalar, tüzük ve yönetmelikler var. Örneğin, Özel Eğitim Kanunu, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu, sakatların devlet memurluğuna alınmasının şartları ve hangi işlerde çalıştıracakları hakkındaki yönetmelik. Ancak özürlülerin haklarını ve özürlülerle ilgili başkaca temel kuralları içeren bir özürlüler yasa tasarısı varsa da henüz Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilerek yasalaşmış değil. Görme özürlülerin bilgisayar kullanmalarını sağlayacak yerli ekran okuyucu yapımı alanında bazı girişimler bu konuya görme özürlülerce verilen önemin umut verici belirtileridir. Türkiye'de yaşayan görme özürlülerin 21. yüzyılın başındaki durumu üstüne bir değerlendirme ve yarınlar için bazı öneriler. Eğitim. 1939 yılındaki durum ile 2001 yılındaki durumu kabaca karşılaştırdığımız tabloda açıkça görüldüğü üzere görme özürlülerin kalkınması ile ilgili en çarpıcı gelişmeler eğitim alanında gerçekleşmiştir. Görme özürlüler için ilköğretim okulları kurulduğu gibi normal ilköğretim okullarının, liselerin, yüksekokul ve fakültelerin kapısı da onlara açılmış bulunuyor. Günümüzde öğretim basamaklarının her birinde çok sayıda görme özürlü öğrenci öğrenip görmekte. Görme özürlüler için açılmış ilköğretim okullarındaki öğrenciler dışında kalan tüm görme özürlü öğrenciler normal okullarda gören öğrencilerle yan yana eğitilmektedir. Okul çağındayken öğrenim olanaklarından yoksun kalmış görme özürlüler de gören vatandaşlarımız gibi açık öğretimden yararlanabilmektedir. Eğitim alanındaki önemli gelişmelerin sonucu birçok görme özürlü lise, yüksekokul ve fakülte bitirmiş bulunuyor. Aralarında fakülte bitirmekle yetinmeyip yüksek lisans ve doktora diplomaları almış olanlar da var. Görme özürlüler okullarındaki eğitimin niteliği hakkında doğrudan kendi incelemelerime dayanan bilgi verecek durumda değilim. Bununla birlikte bu ilköğretim okullarına yapılan öğretmen atamaları konusunda bilgi sahibi kişilerin belirttiğine göre bu özel eğitim okullarına görme özürlülerin eğitimi alanında yetiştirilmiş öğretmenlerden daha çok gören öğrencilere öğretmenlik yapmak amacıyla eğitilmiş öğretmenler atanmış. Bu durumun görme özürlü öğrencilerin eğitiminde sakıncalar doğuracağını, eğitim düzeyinin gereken niteliğe ulaşmasını tehlikeye sokacağını tahmin etmek için eğitim uzmanı olmaya gerek yok sanırım. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yetkili bir kişinin bana söylediğine bakılırsa artık bakanlık bundan böyle görme özürlüler için açılmış okullara sınıf öğretmeni olarak yalnız üniversitelerin özel eğitim bölümlerinden mezun olan öğretmenleri atamaya karar vermiş. Çok isabetli bir karar. Bu tutum kuşku yok görme özürlülerin eğitimini olumlu yönde etkileyecektir. Eğitim alanındaki son gelişmelerden biri de az görenler için Mithat Enç Görme Engelliler İlköğretim Okulu'nda iki deneme sınıfı açılmış olması. Dileriz ki çağdaş eğitim görüşlerine uygun düşen bu girişim az zamanda kör öğrencilerle az gören öğrencilerin birbirinden ayrı eğitim programlarına tabi tutulması görüşünü kesinlikle benimsenerek tüm az gören öğrencilere uygulanmaya başlanmasıyla sonuçlanır. Görme özürlülerin eğitiminde kaynaştırılmış eğitime önem verilmesi, çağdaş görüşlere ve akımlara uygunsa da bu tür eğitimden başarılı sonuçlar alınabilmesi için bulunması gereken koşulların henüz sağlanmadığı düşüncesindeyim. Bundan dolayı görenlerle yan yana öğrenip görmekte olan görme özürlü çocukların ve gençleri çok ciddi sorunlarla karşılaşmakta oluşuna, eğitimden yetenekleri ve kapasiteleri derecesinde yararlanamayışlarına şaşmamalıyız. Erken eğitim. 0-5 yaş arasında bulunan görme özürlü çocukların da özel eğitim ihtiyaçları olduğu unutulmamalıdır. Bu yaşlardaki küçük çocuklar öğrendiklerinin yaklaşık %80'i görme duyuları yoluyla öğrenir. Görme duyusundan yararlanamayan küçükler ise bu yoldan öğrenme olanağından yoksun olduklarından erken özel eğitim yöntemleriyle 0-5 yaş arası görme özürlü çocuklara görme yoluyla öğrenemediklerini başka yollardan öğretmek gereklidir. Onların ana babalarının da görme özürlü çocuklarının yetiştirilmesinde rehberliğe ihtiyaçları vardır. Erken eğitim ve ana babaya rehberlik sağlanmadığı takdirde görme özürlü küçük çocuklarda sonradan giderilemeyecek bir takım davranışsal ve duygusal bozukluklar ortaya çıkabilir. Yurdumuzda bu alanda hizmet veren herhangi bir örgüt kurulmuş değildir. Erken eğitim ve ana baba rehberliği alanında gereken örgütlenmenin ivedilikle gerçekleştirilip görme özürlülerin eğitimindeki bu önemli eksikliğin giderilmesi gereklidir. Çalışma alanı. Geçen 60 yılı aşkın süre içerisinde işçi, memur veya bağımsız çalışmakta olan görme özürlülerin sayısı önemli ölçüde artmışsa da çeşitli öğretim basamaklarında eğitilmiş görme özürlülerin iş bulmaları konusunda karşılaşılan sorunlara köklü çözümler getirilememiş olduğundan görme özürlüler arasında işsizlik oranı çok yüksektir. Birçoğu çalışacakları bir iş bulamamakta, işe yerleşenlerin oldukça önemli bir kısmı görmüş oldukları öğrenimle uzaktan yakından ilgisi olmayan işlerde çalışmak zorunda kalmaktadır. Örneğin hukuk, kamu yönetimi veya uluslararası ilişkiler fakültesini bitirmiş bir görme özürlü, öğrenimine uygun bir iş bulamadığından santralci, telefon operatörü olarak çalışmaktadır. Sanırım bu görme özürlü vatandaşımız, İşsizlerin haline bakarak kendi haline şükretmektedir. Bu durum tam anlamıyla yetişmiş insan gücü savurganlığı sayılır. Üstelik bireysel bakımdan bir takım ruhsal sorunları ve sıkıntıları da yol açması olasıdır. Bu kısa açıklamalarımız bile yasaya %3 özürlü işçi çalıştırma zorunluluğunun korunmasının, eğitilen görme özürlülerin ekonomik bağımsızlığa kavuşturulmasına yeterli bir önlem olmadığını göstermektedir. Gerçekten bu özürlü çalıştırma zorunluluğuna ilişkin hükümlerin uygulanmasında türlü sorunlarla ve engellerle karşılaşılmaktadır. Çalışma konusuna değinmişken 1939'dan bu yana meydana gelmiş bir dizi olayın ve girişimlerin sonucu ortaya çıkan olumlu bir değişimden söz etmeliyim. Ben ve öteki iki arkadaşım 1950'lerin ilk yıllarında avukatlık mesleğine girmek istediğimizde körlük karşımıza engel olarak çıkarılmıştı. Bu engelin yasalardaki bir hükmün yanlış anlaşılmasından ileri geldiğini anlatıncaya kadar akla karayı seçmiştik. Aynı engel öğretmen olmak isteyenlerin de karşısına çıkarılıyordu. Bir dizi olay ve girişim sonucunda bu yanlış uygulamadan vazgeçilmiştir. Sakatlığın söz konusu görevi yerine getirmeye engel olmayacağı bir sağlık kurulu raporu ile saptandığı takdirde özürlü kişilerin memur olmasına veya avukatlık mesleğine girmesine yasal bir engel bulunmadığı görüşü benimsenmiş bulunuyor. Görme özürlülere öğretmen olma olanağını sağlayan bir yönetmelik çıkararak bu konuyu açık ve belirli kurallarla düzenleyen Milli Eğitim Bakanlığımızı yürekten kutlarım. Hiç kuşku yok, bu önemli gelişmeler çağımıza uygun görüşlerin, görme özürlülerin iş bulma ve çalışma alanını etkilemeye başladığının olumlu göstergeleridir. Görme özürlülerin işe yerleştirmeleriyle ilgili önemli bir eksikliğe değinmek isterim. Birçok durumda görme özürlünün belli bir iş yapabilmesi, bazı araçların sağlanmasına ve iş düzeninde verimliliği etkilemeyecek bir takım değişiklikler yapılmasına bağlıdır. Bu araçların sağlanması ve iş düzeninde gereken değişikliklerin yapılması için harcanması gereken parayı, işverenin ödemesini beklemek, özürlünün işe yerleştirilmesini ya da o işte başarılı olmasını engelleyen bir etken olabilir. Görme özürlü kişinin belli bir işte başarıyla çalışması için bu tür giderlerin yapılması gerekiyorsa, bunların devletçe karşılanması hem işe yerleştirmeyi kolaylaştıracak hem de görme özürlülerin çalışabilecekleri iş çeşitlerini artıracaktır. Görme özürlülerin hangi işlerde çalışabileceklerini, hangi işlerde çalışamayacaklarını kategorik olarak saptamak doğru olmaz. Daha açık bir anlatımda, görme özürlüler şu işleri yapabilir, şu işleri yapamazlar gibisine toptancı bir saptama birçok durumda sakıncalıdır ve bazı görme özürlülerin bireysel durum ve niteliklerine göre yapabilecekleri işlere girmelerini engelleyeceği gibi başarısız olacakları işlere yerleştirilmelerine de yol açabilir. İşe yerleştirmelerde belli bir işin özelliklerinin yanı sıra o işte çalışacak görme özürlü kişinin görme sakatlığının türü, ağırlık derecesi, açıkça belli yetenekleri ve yeteneksizlikleri gibi bireysel etkenlerin göz önüne alınması bu gibi olumsuz sonuçların doğmasını önlemek bakımından yararlı olur. Bundan başka günümüzde görme özürlülerin yapamayacağını düşündüğümüz bir iş türünün teknolojik gelişmeler sonucunda yapılabilir işler arasına katılabileceğini de unutmamak gerekir. Örneğin, körlerin bilgisayar kullanmasını sağlayacak ekran okuyucu programlar yokken bir körün yapamayacağını düşündüğümüz bazı işler bilgisayar teknolojisinde gerçekleşen ilerlemeler sayesinde yapılabilir duruma gelmiştir. Bu kısa açıklamalarımız bile bir görme özürlünün çalışacağı işi gerektirdiği görevleri yerine getirip getiremeyeceğini belirlemenin, İşin yapılmasını mümkün kılacak yöntem ve araçların neler olduğunu saptamanın özel bilgi ve deneyim sahibi olmayı gerektirdiğini açıkça ortaya koymaya yeterlidir sanırım. Bundan dolayı hastanelerin sağlık kurulları hakkında rapor düzenleyecek kişinin sakatlık türünü ve ağırlık derecesini tıbbi bakımdan saptayabilir. Fakat bu kurulların muayeneye tabi tutulan kişinin hangi işlerde çalışabileceğini, ne tür yöntemler ve araçlardan yararlanabileceğini doğru olarak belirleyemeyecekleri kanısındayım. Rehabilitasyon. Aslında rehabilitasyon da özünde özellikleri olan bir tür eğitim ve öğretim hizmeti sayılabilir. Görme yeteneğini erişkinlik yaşlarında yitirmiş olanlar kadar bir meslek veya sanat öğrenemeden erişkinlik yaşına gelmiş görme özürlülerinde hem temel rehabilitasyona hem de mesleksel rehabilitasyona ihtiyaçları vardır. Ülkemizdeki toplam kapasitesi 100 kişi aşmayan iki rehabilitasyon merkezi ihtiyacı karşılamaktan çok uzak olduklarından yeni yatılı merkezlerin açılması, ayrıca gündüzlü ve evde rehabilitasyon hizmetleri verecek bir sistemin geliştirilmesi gereklidir. Rehabilitasyona ihtiyacı olan kişilere ulaşılarak bu hizmetlerden yararlanmalarının sağlanmasına önem verilmelidir. Hele görme yeteneğini sonradan yitirenlerle durumları kesinlik kazanır kazanmaz bağlantı kurularak rehabilitasyon hizmeti verilmesine başlanması onların ayları belki de yılları boşa geçirmesini önlemek bakımından ayrı bir önem taşımaktadır. Yaşlıların durumu. Hemen hemen her ülkede görme özürlü nüfusun yapısında dikkat çekici başkalaşmalar olmaktadır. Ortalama ömrün uzaması sonucunda genel olarak yaşlı nüfus artmakta, bu olguya paralel olarak yaşa bağlı görme bozuklukları yüzünden yaşlı görme özürlülerin genel görme özürlü nüfus içerisindeki oranında artış meydana gelmektedir. Buna karşılık sağlık koşullarındaki düzelmeler ve tedavi olanaklarındaki ilerlemeler, çocuk ve genç görme özürlülerin genel görme özürlü nüfus içindeki oranının küçülmesi sonucunu doğurmaktadır. Bu değişimler dikkate alınarak yaşlı görme özürlülerin rehabilitasyonu, sağlık bakımı, sürekli bakımı, geçim desteği gibi alanlarda gereken önlemleri gecikmeksizin planlanıp uygulanmasına girişilmesinin gereğine inanıyorum. Sosyal güvenlik. Yurdumuzdaki durumu hep biliyoruz. Sosyal sigorta yasalarıyla 657. sayılı Devlet Memurları Yasası'nın kapsamına giren işlerde çalışan görme özürlüler, onların eş ve çocukları sosyal sigorta ve emekli sandığı yardımlarından yararlanabilir. Ölenin özürlü çocuğuna bağlanan yetim aylığının belirli yaşta kesilmeyerek devam ettirilmesine ilişkin yasa hükümleri de vardır. 2222 sayılı yasa uyarınca 65 yaşını doldurmasalar da muhtaç durumdaki özürlülere aylık bağlanabilir. Fakat bu aylığın tutarı özürlünün geçimini sağlamaktan çok uzaktır. Kısacası çalışmayan ve çalışıp da emeklilik hakkı kazanmış olmayan özürlülerin sosyal güvenlikleri yoktur. Oysa sosyal güvenlik bir anayasal haktır ve bunu sağlamak sosyal hukuk devletinin anayasal görevleri arasındadır. Avrupa Birliği ülkelerinde emekli aylığı bağlanan kişi özürlü ise bu özürün türüne ve ağırlık derecesine göre emekli aylığına sakatlık ödeneği eklenmektedir. Bu uygulama emekli özürlülerin geçim için daha çok gelire ihtiyaçları olacağı olgusuna dayanmaktadır. Ülkemizde de özürlülerin emekli aylıklarına sakatlık ödeneği eklenmelidir. Nitekim yurdumuzda gelir vergisi yasası özürlülerin günlük yaşamlarında sakatlık nedeniyle ek harcama yapmak zorunda oldukları gerçeğini benimsemiştir. Serbest meslek icra eden veya ücretli bir işte çalışan özürlü vatandaşlarımızın elde ettikleri kazancın belirli bir kısmından gelir vergisi alınmaz. Böylece özürlü vatandaşın net kazancı aynı miktarda gayri safi kazanç elde eden sağlam vatandaşın net kazancından biraz daha yüksek olmaktadır ki bu adaletli bir destektir. Aynı gerçeğin özürlü emekliler için de kabul edilmesi sosyal adaletin gereğidir. Dernekler. Derneklerin sayısı artmıştır. Ama bunların tüzükleri karşılaştırılacak olursa görülecektir ki hemen hemen hepsinin amaçları birbirine benzemekte ve bu amaçlar görme özürlülerin kalkınması ile ilgili tüm alanları kapsamaktadır. Bir derneğin kendi olanaklarıyla her çeşit amaca başarıyla hizmet edebilmesini beklemek yersizdir. Bundan dolayı dernekler çok çeşitli amaçlara hizmet edeyim derken birçoğunda yetersiz kalıyor. Belli bir veya birkaç amaç üzerinde odaklaşacak derneklerin kurulmasına çok ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Örneğin, yalnızca kütüphane hizmetini amaçlayan bir dernek veya sadece görme özürlülere araç geniş sağlamayı hedefleyen bir dernek odaklaştığı alanda çok daha verimli olabilecektir. Ayrıca, yalnız özürlülerin üye olabildiği derneklerin yanı sıra, özürlü veya özürsüz, hizmet vermeyi istekli bir vatandaşın üye olabileceği derneklerin de çok yararlı hizmetler verebileceğine inanıyorum. Yeter ki derneklerin özürlüleri istismar etmelerine, bireysel çıkarları için kalkan olarak kullanmalarına engel olacak denetim önlemleri alınsın. Görme özürlülere hizmet etmek üzere kurulmuş derneklerin Körler Federasyonu'na üye olmaları zorunludur. Güçlü bir federasyonun, üye derneklerin çalışmalarında eşgüdüm sağlayan ve ortak politikalar üreten bir merkez olmasına ağırlık verilmesinin, dernek çalışmalarında dağınıklığı önlemekte, kısıtlı kaynakların daha verimli kullanılmasında önem taşıdığına inanıyorum. Ayrıca Köyler Federasyonu bazı derneklerin görme özürlüleri istismara kalkışmasına da engel olabilecek bir denetim mekanizması geliştirmelidir. Bu görüşlerimin görme özürlüleri hizmet sağlamaya amaçlayan vakıflar için de geçerli olduğu kanısındayım. Kör uçuşa başlayışımdan günümüze kadar geçen 63 yıl içerisinde yurdumuzda görme özürlülerin eğitimi, rehabilitasyonu ve çalışma olanakları alanlarında gerçekleştirilen ilerlemeler eksik yanlarına karşın çok önemlidir. Görme özürlülerin kendilerinin ve ailelerinin sosyal baskı grupları olarak her türlü demokratik ve yasal yollardan bu olumlu gelişim sürecinin hız kazanarak ve kapsamca genişleyerek sürmesinde çok etkili rol oynayabileceklerine inanıyorum. Şunu da önemli belirtmek isterim. 63 yıl önce görme özürlülerin çeşitli bakımlardan kalkınmalarını ve refahlarını sağlamaya yönelik herhangi bir yasa, tüzük, yönetmelik bulunmaktadır. Günümüzde ise eğitim hakkı, çalışma hakkı, sosyal güvenlik hakkı, özürlü özürsüz ayrımı yapılmaksızın tüm vatandaşlara tanınmış temel haklar arasında yer aldığı gibi ayrıca anayasamızdaki özel hükümlerle açıkça özürlü vatandaşların anayasal hakları olarak tanınmıştır. Önce gören vatandaşların anayasal haklarının gereğini yapalım da ondan sonra sıra özürlü vatandaşlara gelsin denemez. Türkiye Cumhuriyeti sosyal hukuk devletidir. Anayasal haklardan ve insan haklarından yararlanmalarının sağlanması bakımından böyle bir öncelik sıralaması yapılamaz. Sonuç. Buraya kadar yazdıklarımla bireysel yaşamımdan kesitler alarak sadece gözlerini çocuklukta yitirmiş birinin edindiği deneyimleri, körlüğe uyum sağlama yolunda başarabildiklerini ve başaramadıklarını değil, 1939 yılından bu yana görme özürlülerle ilgili olarak toplumumuzda olup bitenleri, genelde olumlu olarak niteleyebileceğimiz gelişmeleri de yansıtmaya çalıştım. Eksiği vardır ama fazlası yoktur. Hemen şunu belirtmek isterim ki görme özürlüler, körler ve az görenler gerek bireysel tutum ve girişimleriyle gerekse bir baskı grubu olarak etkili çalışmalarıyla toplumsal ve teknolojik gelişmelerin gerçekleşmesine çok önemli katkılar yapmışlardır. Bundan sonra da yapacaklarına inanıyorum. Günümüzde gözlemlediğimiz gelişim düzeyi, geçmişten geleceğe doğru uzanan bir sürecin çeşitli aşamalardan geçerek ulaştığı bir aşamadır. Asla sonuncusu olmayacaktır. Bu süreç aşama aşama devam edip gidecektir. Geçmiştekileri tarihsel perspektiften bakarak görebiliriz. Gelişim sürecinin gelecekteki aşamalarını ise yalnızca düşleyebiliriz. Düşlemeliyiz ki gelişimi yönlendirebilelim. Düşlemeliyiz ki geleceğimizi biçimlendirebilelim. Düşlemeliyiz ki umut edeceğimiz ve uğrunda çaba göstereceğimiz bir şeyler olsun. 31 Mayıs 2002 İzmir. Ekler. Ek 1. 2001 yılında Türkiye'deki görme özürlüler ilköğretim okulları. İlk söylenecek olan okulun adı, ikincisi bulunduğu kent, üçüncüsü ise öğrenci sayısı. Oğuz Kağan Köksal Görme Engelliler İlköğretim Okulu Adana 38. Gören Eller Görme Engelliler İlköğretim Okulu Ankara 136. Mithat Enç Görme Engelliler İlköğretim Okulu Ankara 73. Yahya Çavuş Görme Engelliler İlköğretim Okulu Gelibolu 58. Denizli Görme Engelliler İlköğretim Okulu Denizli 17. GAP Görme Engelliler İlköğretim Okulu Gaziantep 125. Veysel Vardal Görme Engelliler İlköğretim Okulu İstanbul 73. Türkan Sabancı Görme Engelliler İlköğretim Okulu Üsküdar İstanbul 191. Aşık Veysel Görme Engelliler İlköğretim Okulu Bornova İzmir 126. Koca Sinan Görme Engelliler İlköğretim Okulu Kayseri 22. E. Gazi Görme Engelliler İlköğretim Okulu Kahramanmaraş 69. Selçuklu Görme Engelliler İlköğretim Okulu Konya 46. Cemil Meriç Görme Engelliler İlköğretim Okulu Niğde 60. Mehmet Akif Ersoy Görme Engelliler İlköğretim Okulu Tokat 73. Toplam okul sayısı 14. Toplam öğrenci sayısı 1107. Ek 2. 2001 yılında Türkiye'de görme özürlüleri hizmet veren rehabilitasyon merkezleri. İlk söylenecek olan merkezin adı, ikincisi adresi, üçüncüsü telefonu, dördüncüsü ise kişi olarak kapasite. Saray Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi 0312 399 37 82 5. kaset 1. yüzün sonu.